Dördüncü kaset, ikinci yüz. O zaman piyanodan çıkan sesler odadan dışarı fırlayarak girip şiddetle kulağına çarpar gibi oldu. Liszt'in bir rapsodisiydi bu çalan. Çalan da iyi çalıyordu ama hep bir yere kadar sürdürüyor, aynı yere gelince durup yeniden başlıyordu. Dimitri Mehlidov, müdür yerinde mi? Diye sordu. Hizmetçi, hayır dedi. Yakında gelir mi acaba? O sırada rapsodi durdu. Sonra aynı ateşlilikle, aynı güzellikle yeniden başladı. Durun da bir sorayım. Hizmetçi böyle dedikten sonra gitti. Epey ilerlemiş olan rapsodi yine o büyülü noktaya gelince birdenbire duruverdi. Bir kadın sesi işitildi. Evde yok, bugün gelmeyecek dersin. Misafirliğe gitti. Yine ne istiyorlar ondan? Rapsodi yeniden başladı, sonra durdu. İtilen bir iskemlenin gürültüsü duyuldu. Piyanoyu çalmakta olan kadın veya kız herhalde öfkelenmiş, böyle ters bir saatte gelen ziyaretçiyi kendisi sepetlemek istiyor olmalıydı. Kapıyı açıp ters bir tavırla, ''Babam evde yok.'' dedi. Solgun yüzlü, çirkince bir kızdı bu. Dağınık sarı saçları, altları çürümüş, mahzun bakışlı mavi gözleri vardı. Karşısında sık giyinmiş bir delikanlı görünce yumuşadı. ''Buyurun efendim, ne istiyorsunuz?'' dedi. Cezaevindeki bir mahkumu görecektim de, savcıdan izin de aldım. Vallahi ben bu işleri pek bilmem, babam evde yok. Ama siz buyurun, müdür yardımcısına başvurmanız gerek sanırım. Odasındadır, sorununuzu ona anlatın. Adınız ne? Dimitri Mehlidov buna yanıt vermedi, teşekkür ederek gitti. Kapı henüz kapanmamıştı ki, aynı oynak, neşeli piyano sesleri yeniden duyuldu. Bunlar bu iç karartıcı yerle olduğu kadar bunları bu kadar büyük bir inatla kafasına yerleştirmek isteyen kızın anlamsız haliyle de tam bir karşıtlık halindeydiler. Mehlidov avluda akrep bıyıklı genç bir subaya rastladı. Müdür yardımcısı subayın kendisiydi. İzin belgesini inceledi. Bu izin tutukavı için verilmiş. Sizi buraya yani cezaevine sokmak sorumluluğunu ben üzerime alamam. Hem saat de çok geç oldu artık dedi. Yarın saat 10'da gelin örneğin. Herkes istediği mahkumu ziyaret edebilir. Müdür de gelmiş olur. Mahkumu ya ziyaret salonunda ya da müdür razı olursa onun odasında görürsünüz. Dimitri Mehlidov istediğini elde edemeksizin gerisin geri dönmek zorunda kaldı. Katyusha'yı görebileceği için çok heyecanlıydı. Sokakta giderken savcıyla cezaevindeki memurlarla konuştuklarını aklından geçiriyordu. Sabahtan beri yaptığı işler yüzünden öyle heyecanlanmıştı ki kendine gelebilmesi için epey bir zamanın geçmesi gerekti. Evine döner dönmez güncesini çıkardı. İçinden birkaç cümle okudu. Sonra şu satırları yazdı. 2 yıldan beri bu deftere hiçbir şey yazmadım. Bu çocukça işe bir daha el sürmeyeceğimi sanıyordum. Fakat bunun çocukluk olmadığını anladım. İnsan günce tuttu mu, kendi kendisiyle konuşmuş, her birimizin içinde bulunan o gerçek yaratıkla baş başa kalmış gibi oluyor. Ne zaman var ki içimdeki o gerçek ben uyuyup kalmıştı sanki. Ben de derdimi dökecek kimse bulamıyordum. Bu ben 28 Nisan günü olağanüstü bir olay yüzünden yine uyandı. Jüri üyesi olarak gittiğim mahkemede oldu bu iş. Sanık sandalyesinde sırtına bir tutuklu kaputu giymiş olduğu halde Katyusha'nın oturmakta olduğunu gördüm. Bir zamanlar baştan çıkarmıştım onu. Acayip bir anlaşmazlık yüzünden, benim de hatam yüzünden Katyusha kürek cezasına mahkum oldu. Bugün savcıyı görmeye, sonra da cezaevine gittim. Beni onun yanına sokmadılar. Ama onu görmek için her şeyi yapmaya kararlıyım. Ondan beni bağışlamasını dileyeceğim, hatamı tamir edeceğim. Gerekirse bunun için onunla evleneceğim. Ya Rabbi sen bana yardım et. Ruhum neşeyle, mutlulukla dolu. O gece Katyusha Maslova çok geç uyuyabildi. Sırt üstü yatmıştı, gözleri açıktı, kapıya bakıyordu. Kilise hademesinin kızı yine koğuşta dolaşmakta olduğundan kapı düzenli aralarla kadının gözü önünden kaybolmaktaydı. Katyusha bir yandan kızıl saçlı kadının horultularını dinlerken öbür yandan düşünüyordu. Şunları düşünmekteydi. Sahalin'e gittiği zaman çoğu kadın mahkumun yaptığı gibi bir mahkumla kesinlikle evlenmeyecekti. İşi başka türlü yürütmek niyetindeydi. Herhangi bir şefle, bir katiple, bir baş gardiyanla ya da sadece bir gardiyanla metres oturacaktı. Bunların hepsi de o şeye meraklıdır ama Allah vere de zayıflamasam. O zaman mahvolurum çünkü diye düşünüyordu. avukatla başkanın, mahkemede kendisiyle karşılaşan ya da mahsus yanına yaklaşan herkesin kendisini nasıl süzmüş olduğunu anımsıyordu. Sonra genel evdeki hizmetçi Berta da cezaevinde onu görmeye gelmiş, ''Hani sen Bayan Kitayeva'nın evinde çalışırken bir üniversiteye tutulmuştun ya, zavallı hep bana gelip seni soruyor, başına gelenlere pek üzüldü.'' demişti. Sonra kızıl saçlı kadının yaptığı dövüşü anımsadı, kadıncağıza acıdı. Kendine fazladan bir ekmek yollayan ekmekçiyi anımsadı. Daha bir sürü şeyleri anımsadı ama Nehludov'u anımsamadı. Çocukluğunu, gençliğini, hele Nehludov'a karşı olan sevgisini hiç düşündüğü yoktu. Bu çok acı anıları bir yerde, yüreğinin en derin bir yerinde olduğu gibi saklamaktaydı. Düşünde bile görmüyordu bunları hatta. O gün de duruşma sırasında Nehludov'u tanımamıştı. Gerçi Katyuşa son gördüğü zaman o üniformalıydı, sakalsızdı, küçük bir bıyığı, kısa kesilmiş kıvırcık saçları vardı. Şimdi ise yaşlanmış, sakal bırakmıştı ama tanımayışının asıl nedeni onu hiç düşünmemiş olmasıydı. Katyuşa'nın geçmişteki anılarının hepsi döne dolaşa gelip Nehludov'a dayanıyordu ama genç kadın bütün bunları Nehludov cephe dönüşü teyzelerine uğramaksızın geçip gittiği o karanlık, korkunç gecenin içine gömmüştü. O geceye değin Nehludov'u geçerken görebileceğini umduğu sürece karnında taşımakta olduğu çocuk ona ağır gelmek şöyle dursun yüreğinde acayip bir sevecenlik duygusu bile uyandırıyordu. Hele çocuk karnında bazen tatlı tatlı bazen de sinirli sinirli kımıldadığı zaman bu duyguyu daha güçlü duymaktaydı. Ama o gece birden her şey değişivermiş, yakında doğacak olan çocuk Katyuşa için artık bir ayak bağı haline gelmişti. İki yaşlı kadın hala da yeğenlerini bekliyorlardı. Gelsin diye çok yalvarmışlardı ama Dimitri, belli günde Petersburg'da bulunmak zorundayım. Onun için size uğrayamayacağım diye telgraf çekmişti. Katyuşa bunu öğrenince Dimitri'yi görmek için istasyona gitmeye karar vermişti. Tren sabahın saat 2'sinde geçecekti. Katyuşa hanımlarını yatırdıktan sonra ayağına eski kunduralar giymiş, başına bir başörtü örtmüştü. Aşçı kadının kızı Maria'yı da kendisiyle gelmeye kandırmıştı. Sonra eteklerini toplayıp istasyona doğru koşmaya başlamıştı. Karanlık, yağmurlu bir sonbahar gecesiydi. Rüzgar esiyordu. Yağmur bazen iri, ılık damlalarla yağıyor, bazen duruyordu. İnsan yolu göremiyordu. Orman da zifiri karanlıktı. Katyuşa yolu biliyordu ama ormandan geçerken yolunu şaşıracaktı az kalsın. Gara trenden önce geleceğini sanıyordu ama ancak ikinci kampana çaldıktan sonra yetişebildi. Peronda koşarak bakınmış, çok aydınlık birinci mevki bir vagonda Dimitri'yi hemen tanımıştı. Kadife kaplı koltuklar üzerinde iki subay ceketlerini çıkarıp gömlekle karşılıklı oturmuşlar, kağıt oynuyorlardı. Pencerenin yanındaki küçük rafın üzerinde yarı erimiş iki tane kocaman mum yanmaktaydı. Dimitri dar bir pantolon, beyaz bir gömlek giymiş, koltuğun kıyısına oturup arkalığına yaslanmış, gülüyordu. Katyuşa onu görü görmez soğuktan donmuş eliyle pencereye vurdu. Aynı anda üçüncü kampana çaldı. Tren yavaş yavaş harekete geçti. Önce geri geri gitti. Sonra vagonlar sarsıla sarsıla birbiri ardına ilerlemeye başladılar. İki yolcudan birisi, elinde iskambiller, ayağa kalkıp camdan baktı. Katyuşa cama yine vurup yüzünü pencereye yapıştırdı. O sırada vagon sarsıla sarsıla ilerliyordu. Katyuşa gözlerini hep pencereye dikmiş, peronda vagonun yanı sıra koştu. Bir yandan da subay pencereyi açmak için boş yere uğraşıp duruyordu. İşte o sırada Dimitri ayağa kalktı. Arkadaşını bir yana itip camı indirmeye başladı. Tren hızlanmıştı ama Katyuşa geride kalmaksızın hızlı hızlı yürüyordu. Fakat tren boyuna hızlanıyor, hızlanıyordu. Tam pencerenin camı iyice aşağı indiği zaman Katar Şevik Katyuşa'yı itip vagona atladı. Bu yüzden Katyuşa geride kaldı. Fakat yine de ıslak peronda koşmaya devam ediyordu. Sonunda peron bitti. O zaman Katyuşa düşmemek için kendini zor tutarak birkaç basamak indi. Raylar boyunca yine koşmaya devam etti. Koşuyordu ama birinci mevki vagon uzaklaşmıştı artık. Şimdi önünden çabuk çabuk ikinci mevki vagonlar geçiyordu. Derken daha çabuk olarak üçüncü mevki vagonlar geçmeye başladı ama o hala koşuyordu. Trenin arka lambasını gördüğü zaman istasyondaki su deposunu çoktan geçmiş tarlalara gelmişti. Birden rüzgar kızın üstüne atılıverdi. Başındaki örtüyü uçurdu, etekliğini bacaklarına yapıştırdı. Katyuşa saçı başı darmadağınık bir halde hala koşuyordu. Küçük kız ona güçlükle yetişebilmekteydi. "Katyuşa abla, başörtün uçtu!" diye bağırdı. Katyuşa sonunda durdu. Aydınlık bir vagonda o diye söylendi. Kadife bir koltuğa kurulmuş gülüp şakalaşıyor. Bense gecenin karanlığında rüzgarla yağmur altında durmuş ağlıyorum. Sonra başını arkaya atıp iki elinin arasında sıktı, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. "Gitti!" diye bağırıyordu. Küçük kız korktu, Katyuşa'nın ıslak eteğine sokularak "Hadi abla dönelim artık!" dedi. Katyuşa, "Ah bir tren daha geçse ne olur?" diye düşünüyordu. "Kendimi kaldırdığım gibi bir vagonun altına atarım, olur biter." Bunu yapmaya iyice karar vermişti ama gebe kadınların sinirlenmelerinden hemen sonra hep olduğu gibi bu kez de çocuk, yani karnında taşımakta olduğu kendi yavrusu kımıldadı, yavaşça gerindi, sonra yumuşak fakat keskin bir şeyle yine karnının içinde bir yere vurmaya başladı. Biraz önce Katyuşa'ya adeta yaşamayacakmışçasına acı çektiren şey, yani Dimitri'ye karşı beslediği hınç ve onu öldürme pahasına da olsa öç almak için duymakta olduğu arzu bir an içinde yok oluverdi. Yatıştı, doğruldu, üstünü başını düzeltip başını örttü, dönüş yolunu tuttu. Eve döndüğü zaman bitkindi. İliklerine dek ıslanmış, üstü başı çamurlara bulanmıştı. İşte kendini bugünkü haline sürüklemiş olan manevi değişiklik onda böylece o gün başladı. O korkunç gecede iyiliğe artık inanmaz oldu. O zamana dek Katyuşa iyiliğe hep inanmıştı. Herkesin de kendisi gibi düşündüğünü sanıyordu. Fakat o gece kendisiyle birlikte hiç kimsenin iyilik denen şeye inanmadığını anladı. Tanrı ve iyilik hakkında işitmiş olduğu bütün sözlerin yalan olduğuna karar verdi. Tapınırcasına sevdiği, kendisini sevdiğine de inandığı Dimitri aşkını hiçe saymış, kendisini yüzüstü bırakmıştı. Dimitri tanıdığı insanların en iyisiydi oysa. Ötekiler daha da kötüydü. Başına gelen şeyler Katyuşa'yı her an düşüncelerinin doğru olduğuna daha çok inandırdı. Katyuşa, iki yaşlı teyzeye eskisi gibi hizmet edemeyecek duruma gelince, bu iki sofu kız onu evlerinden kovdular. Sonradan karşılaştığı kimseler arasında kadınlar para çekmek için onu sömürmeye kalkışıyorlardı. Erkeklerse yaşlı polis komiserinden ta cezaevi gardiyanlarına kadar onda bir zevk aletinden başka şey görmemekteydiler. Dünyadaki tüm erkeklerin aklı fikri bu zevki doyuma ulaştırmaktan ibaretti. Katyuşa bağımsız bir yaşam sürmeye başladığının ikinci yılında o yaşlı yazarla karşılaşmıştı. O adam genç kadındaki bu fikri daha da pekiştirdi. Ona çok çiğ biçimde, "Dünyada mutluluk denen şey işte bu zevkin doyurulmasından ibarettir," diyordu. Gerçi o bundan söz ederken şiir, estetik filan gibi büyük laflar da etmekteydi ama hepsi bir kapıya çıkıyordu. İnsanlar salt kendileri için yaşıyorlardı. Tanrı, iyilik filan gibi ne söylüyorlarsa hepsi yalandan ibaretti. Onun için Katyuşa artık işin derinliğini pek düşünmüyordu. Canı mı sıkıldı? Bir sigara yakıp bir kadeh vodka içiyor ya da biraz sevişiyor, sonra her şeyi unutuyordu. Ertesi gün pazardı. Sabahın saat 5'inde kadınlar koğuşunun koridorunda her zamanki gibi bir düdük ötünce, o sırada çoktan uyanmış olan Korablova Katyuşa'yı da uyandırdı. Katyuşa gözlerini ovuştururken korkuyla irkildi. "Ben bir kürek mahkumuyum artık," diye düşündü. Bir yandan da elinde olmaksızın koğuşun sabahları daha da ağır olan havasını ciğerlerine çekiyordu. Yine uyumak, bilincin işlemediği bir alana sığınmak istiyordu ama korkusu uyku isteğini bastırdı. Kalkıp yattığı yerde bağdaş kurarak oturdu, çevresine bakınmaya başladı. Bütün kadınlar kalkmışlardı. Yalnız çocuklar henüz uyuyorlardı. Bunlar bir kaputun üzerine uzanmışlardı. Patlak gözlü meyhaneci kadın da onları uyandırmamak için kaputu yavaşça çekiyordu. Hükümet kuvvetlerine karşı geldiği için hüküm giyen kadın, Fedosya'nın kucağında ağlamakta olan bebeğin kundak bezlerini sobanın önüne asmaktaydı. Fedosya ise çocuğu susturmak için bir yandan ona tatlı sözler söylüyor, öbür yandan onu kollarında sallıyordu. Velemli kız ellerini göğsüne bastırmış, soluk alırken küçük küçük çığlıklar koparıyordu. Kızıl saçlı kadınsa sırt üstü yatmış, şişman bacaklarını bükmüştü. O gece görmüş olduğu düşü yüksek sesle neşeli neşeli anlatıyordu. Yangın çıkarmaktan hükümlü yaşlı kadın yine gidip duvarda asılı haçın önüne dize gelmişti. Hep aynı sözleri mırıldanarak ıstavroz çıkarıyor, yerlere kadar eğilip haçı selamlıyordu. Kilise hademesinin kızıysa kerevetin üstüne oturmuş mahmur gözlerle hiç kımıldamadan önüne bakıyordu. Güzel kız da siyah, sert ve yağlı saçlarını parmağına dolayarak kıvırmaya çalışmaktaydı. Koridorda birinin ayağını sürüye sürüye ilerlediği duyuldu. Kilit gıcırdadı, dizlerine gelen bir ceketle pantolon giymiş iki tutuklu, asık yüzlerinde ters bir ifadeyle içeri girdiler. Sonra kapının yanında durmakta olan pislik fıçısını kaldırdılar, omuzlarını alarak götürdüler. Kadınlar da musluklar da ellerini yüzlerini yıkamak için koridora çıktılar. O sırada kızıl saçlı kadın, bitişik koğuşların birinden gelmiş tutuklu bir kadınla yine kavgaya tutuştu. Yine küfürler, çığlıklar, iniltiler işitildi. Başgardiyan kızıl saçlı kadının yağlı, çıplak sırtına tokatlar indirerek, "Sen zindana gitmek istiyorsun galiba!" diye bağırdı. Kadının sırtına öyle hızlı vurdu ki tokat sesi bütün koridorda çın çın öttü. Başgardiyan ona, "Bir daha sesini duymayayım ha!" dedi. Kızıl saçlı kadın bu tokata okşayış anlamını almıştı. Yanındakine, "Gördün ya, moruk kızdı!" dedi. Başgardiyan bir yandan da, "Hadi çabuk olun, sabah ayinle hazırlanın!" diye bağırıyordu. Katyuşa saçlarını düzeltmeye ancak fırsat bulabildi. Müdür yardımcısı yanında bütün maiyeti karşıdan geliyordu. Başgardiyan, "Yoklama için sıra olun!" diye bağırdı. Bitişik koğuştan başka tutuklular çıktı. Hepsi koridorda iki sıra oldular. Arka sıradaki kadınlar ellerini önlerindekinin omuzlarına dayadılar. Yoklama yapıldı, sonra kadın gardiyan hepsini alıp kiliseye götürdü. Sırada bütün koğuşlardan gelen 100'den fazla kadın vardı. Katyuşa ile Fedosya sıranın ortalarındaydılar. Hepsi beyaz başörtüler örtmüşler, yine beyaz bluzlarla eteklikler giymişlerdi. Yalnız ara sıra daha göz alıcı renkte bir entari görülüyordu. Bunlar çocuklarıyla birlikte gelip kocalarının yanı sıra kiliseye gitmeye izin almış olan annelerdi. Uzun sıra merdiveni baştan başa doldurmuştu. Döşeme taşları üzerinde aba çarıkların çıkardığı hafif sesler işitiliyordu. Ara sıra birisinin yüksek sesle konuştuğu, başka birinin güldüğü duyulmaktaydı. Katyuşa Maslova koridorun bir köşesini dönerken düşmanı olan Boçkova'nın hain suratını gördü. Boçkova sıranın en önünde yürüyordu. Katyuşa onu Fedosya'ya gösterdi. Merdivenin alt başında konuşmalar kesildi. Kadınlar haç işaretleri yaparak selamlar vererek kiliseye girdiler. Burası henüz tenhaydı ama yıldızlar pırıl pırıldı. Kadınlar ilerleyerek birbirlerine sokulup sağdaki sıralara sıkış tıkış oturdular. Kadınların ardından içeri erkek mahkumlar, sürgünler ve tutuklular girdi. Bunlar da gürültülü gürültülü öksürerek sık sıralar halinde sol tarafla ortada yer aldılar. İleride koroya ait yerde de başlarının yarısı tıraşlı kürek mahkumları toplanmıştı. İnsan bunların prangalarının, zincirlerinin şıngırtısını duyunca orada olduklarının farkına varıyordu. Henüz duruşmaları yapılmamış olan tutuklular prangalı değildiler. Saçları da tıraş edilmemişti. Bunlar da karşıda sıra olmuşlardı. Kilise zengin bir tacir tarafından onartılıp yepyeni bir hale konmuştu. Adam bu iş için on binlerce ruble para harcamıştı. Şimdi ise kilisenin her yanı yıldızlarla, göz alıcı renklerle pırıl pırıl parlıyordu. Bir süre herkes sustu. Yalnız kimilerinin burunlarını sildikleri, kimilerinin de öksürdükleri işitiliyordu. Ortada toplanmış olan mahkumlar birdenbire çekildiler. Aralarında serbest bir geçit bırakmak için sıkıştılar. Cezaevi müdürü gelip bu aradan ilerledi, en ön sıranın ortasında bir yere oturdu, sonra ayin başladı. Dimitri Nehludov sabahleyin erkenden evden çıktı. Sokakta bir köylü acayip bir sesle "Süt çiğ, süt çiğ!" diye bağırıyordu. Baharın ilk ılık yağmuru geceleyi yağmıştı. Yeni biten çimenler taş döşeli olmayan yerlerde yeşil yeşil göze çarpmaktaydı. Bahçelerdeki kayın ağaçlarının üzerinde zümrüt rengi bir yosun tabakası vardı. Kavakların mis kokulu, uzun yaprakları hafif rüzgarla haşırdıyordu. Dükkanların, evlerin pencereleri kışın çift takılırdı. Şimdi bunların birer teki çıkarılıyordu. Dimitri bit pazarından geçti. Sıra sıra gerilmiş tentelerin önünde büyük bir kalabalık kaynaşıyordu. Hırpani kılıklı erkekler koltuklarının altında çizmeler, omuzlarında yeni ütülenmiş pantolonlarla yelekler taşıyarak gidip geliyorlardı. Meyhanelerin önlerine işçiler birikmişti. Üstleri başları temiz pak, çizmeleri pırıl pırıldı. Kadınlarsa başlarına göz alıcı renklerde atkılar örtmüşler, sırtlarına boncuklarla süslü ceketler giymişlerdi. Belediye çavuşları da nöbet yerlerindeydiler. Bellerinde sarı kayışlarla tutturulmuş tabancalar vardı. Bir olay çıksa da canımızın sıkıntısı biraz dağılsa diye düşünüyor olmalıydılar. Çocuklarla köpekler caddenin ortasındaki yolun taze çimenleri üzerinde koşuşuyorlar. Öbek öbek sıralara oturmuş çocuk dadıları ise neşeli neşeli gevezelik ediyorlardı. Gölgelik yanları henüz serin, nemli, ortaları kuru olan sokaklarda boyuna yük arabalarının tekerlek sesleri, paytonların gıcırtıları, tramvayların çanları işitiliyordu. Havada da kilise çanlarının sesleri çınlamaktaydı. Bu çanlar herkesi sabah duasına çağırıyordu. Kentteki kiliselerde de tıpkı cezaevi kiliselerindekine benzer ayinler yapılacaktı. Yabanlıklarını giymiş bir sürü insan mahallelerinin kiliselerine doğru yol alıyorlardı. Arabacı cezaevinin yakınına gelince bir sokağın köşesinde durdu. Burada birkaç erkekle birkaç kadın da vardı. Çoğu elinde bir paket tutuyordu. Sağda tahtadan yapılmış alçak binalar, solda kapısında bir levhayla iki katlı bir ev, karşıda da cezaevi vardı. Ziyaretçilerin bu koca yapıya yaklaşmalarına izin verilmiyordu. Omzunda tüfeğiyle bir nöbetçi kapının önünde dolaşıyor, kendinin önünden geçip kapıya yaklaşmak isteyenleri ters ters azarlıyordu. Nöbetçinin sağında tahta bir barakanın kapısı önünde bir gardiyan oturmaktaydı. Sırtında sırmalı bir üniforma vardı. Önündeki defterde ziyaretçilerle bunların görmek istedikleri mahkumların adlarını yazıyordu. Dimitri yaklaşıp, "Ekaterina Maslova," dedi. Gardiyan bu adı da deftere yazdı. Dimitri sordu. "Niçin ziyaretçileri bırakmıyorlar içeriye?" "Mahkumlar kilisede. Ayin biter bitmez girersiniz." Dimitri yine deminki kalabalığın yanına geldi. O sırada üstü başı yırtık pırtık, başında buruşuk bir şapka, yalın ayak bir adam ötekilerden ayrıldı. Yüzünde kırmızı kırmızı yara izleri vardı. Cezaevine doğru ilerlemeye başladı. Nöbetçi bağırdı. "Hey, bana bak, nereye gidiyorsun sen?" Adam yerine döndü. Hiç istifini bozmadan. "Ya sen niye diye bağırıyorsun böyle?" dedi. "Geçeyim istemiyorsun öyle mi? Pekala, ben de beklerim. Ama böyle bağırdığını gören seni general sanır." Ziyaretçilerin onaylar biçimde gülüştükleri görüldü. Bunların çoğu eski püskü, hatta yırtık pırtık giysiler giymişlerdi. Kimileri ise temiz, paktı. İyi giyinmiş, yeni tıraş olmuş, şişman, kırmızı yüzlü bir adam da Dimitri'nin yanında durmaktaydı. Elinde bir paket tutuyordu. İçinde çamaşır vardı herhalde. Dimitri ona, "İlk kez mi geliyorsunuz buraya?" diye sordu. Adam, "Her pazar gelirim," diye yanıt verdi. Bunun üzerine sohbete başladılar. Adam bir bankada kapıcıymış. Sahtecilikten hüküm giyen kardeşini görmeye geliyormuş. Sonra adamcağız kendi yaşam öyküsünü de anlattı. Tam o da Dimitri'yi sorguya çekmeye hazırlanıyordu ki ikisinin de gözüne gürbüz bir duru atın çekmekte olduğu lastik tekerlekli bir araba ilişti. Arabanın içinde şapkasının peçesini indirmiş bir hanımla elinde büyük bir paket tutan bir üniversiteli vardı. Üniversiteli arabadan inip Dimitri'ye yaklaşarak sordu. "Mahkumlara beyaz ekmek getirdik de nasıl versek bunu onlara acaba? Arabadaki hanım nişanlımdır. Ekmekleri onun isteği üzerine getirdim. Onun da annesiyle babası söylemişler." Dimitri, "Valla ben de ilk kez geliyorum buraya," dedi. "Şu adama sorsanız daha iyi edersiniz." Defterin önünde oturmakta olan gardiyanı gösterdi. O sırada üzerlerinde küçük birer pencere bulunan kocaman demir kapılar açıldı. İçeriden bir subay çıktı. Yanında bir de gardiyan vardı. Ölü defterli gardiyan gazetecilere, "Hadi bakalım içeri girebilirsiniz," diye seslendi. Nöbetçi kenara çekildi. Ziyaretçilerin hepsi sanki geç kalmaktan korkuyorlarmış gibi hızlı hızlı yürüyerek, hatta işlerinden kimisi koşarak kapıya yöneldiler. Kapının önünde bir gardiyan durmuş. Ziyaretçiler geçtikçe bunları yüksek sesle 16, 17 diye sayıyordu. İçeride duran başka bir gardiyansa her ziyaretçinin omzuna dokunarak herkesi bir kez daha sayıyordu. Böylece çıkış saati geldiği zaman içeride hiçbir ziyaretçinin kalmadığından, dışarıda hiçbir mahkumun çıkmadığından emin olmak istiyordu. Önünden geçenlerin kim olduklarına aldırdığı yoktu. O sırada Dimitri'nin de omzuna vurdu. Genç adam önce herifin kendisine böyle dokunuşunu çok aşağılatıcı buldu. Fakat ziyaretinin amacını anımsayınca öfkelendiği için utandı ve gösterdiği kibiri anlamsız buldu. Kapının hemen arkasında ayırma odası bulunmaktaydı. Burası tonozlu, büyük bir odaydı. Dar pencerelerinde demir parmaklıklar vardı. Dimitri Nehludov yanındakiler ilerlesin diye ağır ağır yürüyordu. Karmakarışık hisler duymaktaydı. Bu duvarların ardında haydutlar bulunduğunu düşündükçe korkuyor. Katyuşa ile bir gün önce yargılanan çocuk gibi suçsuzların da yine burada bulunduğunu düşündükçe acıma duyuyordu. Üstelik biraz sonra yapacağı konuşmayı düşünerek utanç da duymakta, içinin ezildiğini hissetmekteydi. Odanın öbür ucunda, çıkış kapısının yanında bir gardiyan bir şeyler söyledi ama Dimitri düşünceye dalmış olduğu için pek dikkat etmedi. En kalabalık gruba katılarak ilerledi. Böylece kendisini erkekler bölümünde buldu. Kadınlar bölümüne gitmek istiyordu oysa. Sabırsızlanan ziyaretçiler kendisini geride bıraktıkları için en arkada kalmıştı. Kapıyı açınca kulağına birbirine karışmış yüzlerce sesin çıkardığı tek ve sağır edici bir gürültü geldi. Biraz daha yaklaşınca bu halin nedenini anladı. Tıpkı bir şeker parçasının üzerine üşüşmüş sinekler gibi bir sürü insan odayı ikiye bölmekte olan bir parmaklığa yapışmışlardı. Oda dipteki duvarda bulunan pencerelerden aydınlık almaktaydı. Yerden tavana kadar yükselen çifte bir parmaklıkla ikiye bölünmüş bulunuyordu. İki parmaklığın arasındaki boşlukta gardiyanlar dolaşmaktaydı. Böylece mahkumlar bir yanda, ziyaretçiler öbür yanda kalmışlardı. Aralarında 2 metrelik bir boşluk vardı. Bu yüzden birbirlerine bir şey verebilmek şöyle dursun, hele biraz miyop olan bir kimse için karşısındakinin yüzünü seçmek bile olanaksızdı. Konuşmak da güçtü. Sesini duyurabilmek için insanın avazı çıktığı kadar bağırması gerekiyordu. Parmaklığın iki yanına karılar, kocalar, babalar, anneler, çocuklar yüzlerini parmaklığa yapıştırmışlar, sevdikleri insanı bulup onunla konuşmaya çalışıyorlardı. Herkes sesini karşısındakine duyurmak istiyordu. Fakat yanındaki de aynı şeyi istediğinden ve sesini duyuramadığından herkes daha fazla bağırıyordu. Arasında çığlıklar da işitilen, Dimitri içeri girer girmez şaşırtan gürültü bundan ileri gelmekteydi işte. Bu koşullar altında laf anlatmak olanaksızdı. Sözü edilen konu ve konuşulanlar arasındaki ilişki derecesi yalnızca yüzlerin ifadelerine bakarak anlaşılabilirdi. Dimitri'nin yanında ufak tefek yaşlı bir kadıncağız vardı. Örtülü başını parmaklığa dayamış, çenesi titriye titriye genç bir adama sesleniyordu. Delikanlının yüzü çok solgun, başının yarısı tıraşlıydı. Kaşlarını çatıp alnını kırıştırmış, kadını dikkatle dinliyordu. Yaşlı kadının yanında henüz genç sayılabilecek sırtı gömlekli bir adam, yüzünde acı okunan ve kendisine çok benzeyen kır sakallı bir mahkumun söylediklerini başını sallayarak dinlemekteydi. Daha ileride bir serseri, el kol hareketleri yapıyor, bağırıp gülüyor. Bir yandan da sırtına güzel bir yün atkı örtmüş, kucağına çocuğunu almış bir kadın, yere çömelmiş olduğu halde hüngür hüngür ağlıyordu. Karşısında, parmaklığın arkasında duran adamı ilk kez görüyor olmalıydı herhalde. Adamın sırtında kürek mahkumlarının giydikleri türden bir ceket, ayaklarında prangalar vardı. Kafası tıraşlıydı. Kadının üzerinden de Nehludov'un biraz önce konuşmuş olduğu kapıcı dazlak kafalı, pırıldayan gözlü bir mahkumdan yana avaz avaz bağırmaktaydı. Dimitri de bu koşullar altında konuşacağını anladı ve böyle bir şeyi icat edip üstelik bunu hoş gören topluma karşı isyan hissi duydu. Fakat kimsenin böyle korkunç bir duruma aldırdığı yoktu. Askerlerle müdür, ziyaretçilerle mahkumlar bu hali çok doğal bulur gibi bir eda takınmışlardı. Dimitri birkaç dakika kadar orada kaldı. Toplumla anlaşmazlık halinde olduğunu, üstelik bu işi düzeltmek için elinden bir şey de gelmediğini görünce acayip bir hüzün duydu. Aynı zamanda içini deniz tutmasına benzeyen bir tiksinme kapladı. Sonra cesaretini toplayarak, "İyi ama buraya gelerek üzerime aldığım işi başarmalıyım," diye söylendi. "Yalnız nasıl yapacağım bunu?" Çevresine bakınarak şef filan gibi birini aradı. Ziyaretçilerin arkasında dolaşan, bıyıklı, zayıf, subay üniformalı birisini gördü. Zoraki bir nezaketle ona başvurarak, "Bağışlayın," dedi. "Kadınlar bölümü nerede acaba? Sonra onlarla konuşmak için de ayrı bir oda varmış galiba." "Siz kadınlar bölümüne mi gitmek istiyordunuz?" "Evet, kadın mahkumlardan birini görecektim de." "Ziyaretçileri ayırdıkları odada neden söylemediniz bunu? Kimi görmek istiyordunuz?" "Ekaterina Maslova'yı." "Siyasi mahkum mu?" "Hayır, sadece..." "Mahkum mu yani?" Dmitri Nehlidov kızdırmamak için aşağıdan alarak yanıt verdi. "Evet, 3 gün oluyor." Adamın kendisine karşı iyi davrandığında ayrıca sezer gibiydi. Adam onun kılığına, kıyafetine bakarak ilgi göstermeye değer biri olduğu sonucuna vardı. "Kadınlar bölümünü arıyorsanız burası değil," dedi. Sonra göğsü madalyalarla dolu pala bıyıklı bir assubaya dönerek, "Sidorov, bayı al da kadınlar bölümüne götür," diye seslendi. "Baş üstüne efendim." O sırada parmaklığın yanında iç parçalayıcı hıçkırıklar duyuldu. Kılavuzu Dimitri'yi koridora çıkardı. Orada karşılarına gelen ilk kapıdan içeri girdiler ve kendilerini kadınlar bölümünün ziyaret salonunda buldular. Burası daha ufaktı. Yine çift bir parmaklıkla ikiye bölünmüştü ama burada da sağır edici çığlıklar, büyük bir gürültü vardı. Burada da parmaklıkların arasında bir kadın gardiyan dolaşıyordu. Parmaklığın bir yanında sokak giysilerine bürümüş ziyaretçiler, öbür yanında ya beyazlar ya da kendi giysilerini giymiş hükümlü kadınlar durmaktaydı. Parmaklık boyunca bir tek boş yer yoktu. Kadınlar ayaklarının ucuna basarak önlerinde bulunanların başları üzerinde konuşuyorlardı. Başkaları yere çömelmişlerdi. Dmitri bakınarak Katyusha'yı aradı. Onun bir öbek insanın arasında durmakta olduğunu gördü. O anda yüreğinin daha hızlı çarpmaya başladığını duydu. Soluğu kesilir gibi oldu. Kesin an gelip çatmıştı. Parmaklığa yaklaşınca Katyusha'yı iyice tanıdı. Koğuş arkadaşı Fedosya'nın arkasında durmuş, onun kendisine anlattıklarını gülümseyerek dinliyordu. Sırtında 3 gün önceki gibi kaput yoktu. Beli çok sıkı, göğsü kapalı beyaz bir gömlek giymişti. Mahkemede olduğu gibi başörtüsünün kenarından yine siyah bukleler görülüyordu. Dmitri, "Her şey biraz sonra belli olacak," diye düşündü. "Ama onu nasıl çağırmalı? Yoksa kendiliğinden mi gelecek?" Katyusha bir türlü yaklaşmıyordu. Clara'yı beklemekteydi. Bu temiz pak bayın kendisini görmeye geldiğini aklına bile getirmiyordu. Kadın gardiyan yaklaşarak, "Kimi görmek istiyorsunuz?" diye sordu. Dmitri güçlükle yanıt verdi. "Ekaterina Maslova'yı." Bunun üzerine gardiyan kadın bağırdı. "Maslova, bak, seni görmeye gelmişler." Katyusha Maslova döndü. Dmitri'nin çok iyi tanıdığı o aceleci tavırla başını kaldırıp göğsünü dikti, sonra da parmaklığa yaklaştı. Hükümlü iki kadın arasından kendine bir yer açarak Dmitri'ye soran ve şaşkın bir edayla baktı ama onu tanıyamadı. Yalnız kılık kıyafetine bakarak zengin biri olduğunu anladığı için gülümsemekten de geri durmadı. Parmaklığın çok yakınındaydı. Hafif şehla gözlü yüzüne sevimli bir hava vererek, "Bana mı geldiniz?" diye sordu. Dmitri Nehlidov, "Evet, sizi görmeye gelmiştim," dedi. Katyusha Maslova onun ne istediğini anlayamamaktaydı ama konuştuğu sırada yüzünün aldığı ifadeyi görünce onu birdenbire anımsadı. Gözlerine inanamadı. Yüzündeki gülümseyi silindi, alnı acıyla kırıştı. Kaşlarını çatıp alnını daha fazla kırıştırarak, "İşitmiyorum," diye bağırdı. Dmitri, "Ödevimi yerine getiriyorum, pişmanlık duyuyorum," diye düşündü. Bu düşünce zihninde yer eder etmez de gözleri doldu, boğazına bir şey tıkandı. Parmaklığa tutundu, ağlamamaya çaba göstererek sustu, hiçbir şey söylemedi. Katyusha Maslova genç adamın bu heyecanlı hali görünce onu iyiden iyiye tanıdı. "Birisine benzetiyorum sizi ama kim olduğunuzu bilemiyorum," diye bağırdı. Dmitri iyi ezberlenmiş bir dersi yineler gibi titrek fakat yüksek bir sesle, "Senden af dilemeye geldim," dedi. Bu sözleri söyler söylemez utanç duydu, çevresine bakındı. Ama hemen ardından da, "Utanç duyuyorsam daha iyi ya, bu utanca katlanmak zorundayım," diye düşündü. Aynı edayla ekledi, "Bağışla beni, sana karşı çok büyük suç işledim." Katyusha hafif şehla gözlerini onun üzerinden ayırmaksızın hiç kımıldamadan duruyordu. Dimitri'nin artık devam edecek mecali kalmamıştı. Göğsünde biriken hıçkırıkları tutmaya çalışarak parmaklığını yanından uzaklaştı. Kendisine kılavuzluk etmiş olan gardiyan ona ilgi duyduğu için ardından gelmişti. Parmaklığın yanından uzaklaştığını görünce, "Görmeye geldiğiniz hükümlüyle niçin konuşmuyorsunuz?" diye sordu. Dimitri burnunu sildi, kendini toparladı, sakin görünmek için elinden geleni yaparak yanıt verdi. "Parmaklığın arkasından konuşamıyorum. Hiçbir şey istemiyorum çünkü." Gardiyan bir süre düşünerek, "Durun bakayım," dedi. "Biraz dışarı çıkarayım onu." Sonra kadın gardiyana dönerek, "Maria Karlovna, Maslova'yı dışarı çıkar," diye seslendi. Biraz sonra da Katyusha Maslova yandaki bir kapıdan geldi. Dimitri'nin ta yanına yaklaştı durdu. Başını kaldırmaksızın yan gözle onu süzdü. Mahkemedeki gibi yine başörtüsünün kenarından dışarı küçük küçük saç bukleleri çıkmıştı. Yüzünün sağlıksız, solgun, şiş bir hali vardı. Ama yine pek hoştu, çok da sakin görünüyordu. Yalnız şiş göz kapakları altındaki siyah gözleri acayip biçimde pırıldamaktaydı. Gardiyan uzaklaşırken, "İşte burada konuşun artık," dedi. Dimitri Nehlidov duvarın önünde duran bir sıraya yaklaştı. Katyusha Maslova soran gözlerle gardiyana baktı, hayret makamında omuz silkti ve Dimitri'nin ardı sıra yürüdü. Eteğini topladıktan sonra da onun yanına oturdu. "Dimitri, biliyorum, hiçbir zaman bağışlamayacaksın beni," diye söze başladı ama sonra durdu, yine gözleri dolmuştu. Biraz sonra ekledi. "Geçmişte olup bitenleri düzeltmek için artık çok geç ama elimden gelen her şeyi yapmaya karar verdim. Söyle bana." Katyusha Maslova ona yanıt verecek yerde hafif şehla gözlerinde kararsız bir bakışla "Nasıl bulabildiniz beni?" diye sordu. Dimitri bu tümüyle değişmiş, ahlaksızlığın damgasını yemiş yüze bakarken kendi kendine "Ya Rabbi sen bana yardım et, ne yapayım göster bana" diye düşünüyordu. "Seni yargılarken ben de jüri heyetindeydim. Tanımadın mıydı beni?" diye sordu. "Hayır, çevremi görecek durumda değildim ki. Sonra, zaten kimsenin yüzüne bakmıyordum." "Dimitri, bir de çocuk olmuş değil mi?" diye sordu. Yüzünün kızardığını hissetti. Katyusha gözlerini başka yana çevirerek sert, hain bir sesle yanıt verdi. "Evet ama Tanrı'ya şükür hemen de öldü." "Nasıl, neden öldü?" Katyusha gözlerini yerden ayırmadan yanıt verdi. "O sırada ben kendim de hastalanmıştım. Ölüyordum az daha." "Peki teyzelerim nasıl oldu da gitmene razı oldular?" "Doğuracak olan bir hizmetçi yanında kim tutmak ister? İşin farkına varır varmaz beni kovdular. Hem bunlardan söz etmek artık neye yarar ki? Hiçbir şey anımsamıyorum ben. Hepsini unuttum. Her şey bitti artık." "Hayır, biten bir şey yok. Bu işi bu halde bırakamam. İşlediğim günahı şimdi olsun onarmak istiyorum." "Onaracak bir şey yok. Olan oldu artık." Sonra Nehludov'un hiç beklemediği bir anda biçare bir tavırla gülümseyerek cilveli cilveli ona baktı. Katyusha onu hele bu koşullar altında görmeyi aklından bile geçirmiyordu. Onun için Dimitri'yi görünce ilk anda şaşırmış, hiç aklına getirmediği bir takım anıları yeniden yaşamak zorunda kalmıştı. İlkin sevimli, yakışıklı bir delikanlının gözleri önüne serdiği duygulardan, düşlerden oluşan o meçhul, harikulade alemin anıları karmakarışık bir halde zihninde canlandı. Fakat bu büyülü anlardan sonra nedenini anlayamadığı bir hainlik karşısında kalmış, bu yüzden nice hakarete uğramış, nice acılar çekmişti. Ancak benliğinde olup bitenleri iyice anlayamadığı için her zaman yaptığını bu kez de yaptı. Anılarını ahlaksızlıkla geçen yaşamının acayip perdesi arkasına gizlemeye çalışarak zihninden uzaklaştırmaya, içine atmaya çalıştı. Önce karşısında oturmakta olan bu adamla eskiden tanımış olduğu genç adamı birbiriyle karşılaştırdı. Fakat çok acı bir deneme oldu bu. Katyusha bundan hemen vazgeçti. Bu kibar ve şık giymiş beyefendi onun için bir zamanlar sevmiş olduğu Dimitri Nehludov değildi artık. Şimdi o, gerek duydukları zaman kendisi gibi yaratıkları kullanan, kendisi gibi yaratıkların da olabildiğince yararlanmak durumunda oldukları erkeklerden biriydi. Katyusha Maslova'nın yüzünde belirmiş olan okşayıcı gülümseyiş bundan ileri geliyordu işte. Genç kadın ondan ne koparabileceğini düşünerek susuyordu. Sonunda, "Olan oldu artık," dedi. "Ben bir kürek mahkumuyum şimdi." Bu korkunç sözcükleri söylerken dudakları titriyordu. Dimitri yanıt verdi. "Senin suçsuz olduğuna inanıyordum. Biliyordum bunu. Elbette suçsuzum. Nasıl olur da hırsızlık yapar, cinayet işlerim ben. Ama söylendiğine göre her şey avukata bağlıymış. Kararı temiz etmek gerekiyormuş. Yalnız bunun için fazla para isterlermiş galiba. Evet, orası öyle. Ben bir avukatla konuştum bile. Masrafa bakmamalı. İyi bir avukat tutmalı. Mümkün olan her şeyi yapacağım, merak etme. İkisi de sustular. Katyusha Maslova yine o okşayıcı haliyle gülümsedi. Sonra birdenbire, "Biraz para verebilir misiniz bana?" dedi. "Fazla istemem, 10 ruble olsa yeter." Dimitri utangaç bir tavırla, "Elbette, ne demek?" dedi, cüzdanını çıkardı. Katyusha salonda 3 aşağı 5 yukarı dolaşmakta olan gardiyana göz ucuyla çabucak bakarak, "Onun önünde vermeyin," dedi. "Gitsin de öyle, parayı alırlar elimden yoksa." Gardiyan arkasını döner dönmez Dimitri yine cüzdanını çıkardı ama Katyusha'ya veremediği için parayı avucunda sakladı. Eskiden çok hoş, şimdi ise şişmiş, çökmüş olan bu yüze baktı. Bu yüzdeki kara gözler çirkin bir pırıltıyla ışıldıyor, bir gardiyana bir de parayı tutan ele bakıyordu. Dimitri kendi kendine, "Eski Katyusha ölmüş artık," diye düşündü. Bir an kararsız durdu. O sırada geçen gece zihnini çelmeye çalışmış olan şeytanın sesini duydu. Şeytan onu yine yapılması gereken hareketi yapmaktan alıkoymaya çalışıyordu. Onu, yapacağı hareketin sonuçlarını, nasıl davranırsa en yararlı olacağını düşünmeye zorlamak için uğraşıyordu. İçindeki ses, "Sen bu kadını hiçbir zaman adam edemezsin," diyordu. "Senin için hep ayak bağı olacak, seni de mahvedecek. Üstelik başkalarına yararlı olmanı da engelleyecek. Cebinde kaç para varsa hepsini ver, Allah'a ısmarladık de, bu işte tümüyle sona ermiş olsun." O zaman ruhunun bir terazinin ibresi gibi tam ortada durduğunu sezdi. Ufacık bir çaba harcasa terazinin ya bir kefesi ya da öbürü ağır basacaktı. O da bu çabayı gösterdi, Tanrı'yı yardıma çağırdı. Nitekim onun ruhunda hazır nazır olduğunu bir gün önce de hissetmişti. Tanrı onun çağrısına hemen karşılık verdi. Dimitri her şeyi hemen Katyusha'ya söylemeye karar vererek, "Katyusha," dedi. "Senden af dilemeye geldim ama yanıt vermedin bana. Beni bağışladın mı, bağışlayacak mısın?" Genç kadın onu dinlemiyor, bir gardiyana bir parayı tutan ele bakıyordu. Gardiyan yine arkasını döndüğü zaman çabucak elini uzattı. Parayı kaptığı gibi belindeki kemerin içine sakladı. Sonra Dimitri'ye küçümser gibi görünen bir gülümseyişle, "Tuhaf şeyler söylüyorsunuz bana canım," dedi. Dimitri, genç kadında kendini iyice düşman bir yan bulduğunu sezmekteydi. Bu durum Katyusha Maslova'nın şimdiki kimliğini koruyor, Dimitri'nin onun ruhuna daha fazla nüfuz etmesine engel oluyordu. Fakat tuhaf değil mi? Bu duygu onu Katyusha'dan uzaklaştıracak yerde yepyeni acayip bir gülüşle genç kadına daha çok bağlıyordu. Dimitri'ye düşen ödev bu uyuşuk ruhu uyandırmaktı. Güç bir iş olacaktı bu ama güçlüğü genç adamı daha da çok çekiyordu. Şimdi Katyusha'ya hiçbir çıkar kaygısı gütmeyen duygular beslemekteydi. Oysa bu duyguları eskiden ne ona ne de başkasına karşı duymuş değildi. Kendisi için Katyusha'dan hiçbir şey istediği yoktu. Tek istediği onun şimdi içinde bulunduğu halden sıyrılması, dirilmesi, eski haline kavuşmasıydı. "Niçin böyle söylüyorsun Katyusha?" dedi. "Seni iyi tanırım ben. Panovo'dayken nasıl olduğunu biliyorum. Sen de bunun farkındasın pekala." Katyusha ters bir tavırla, "Geçmişten söz etmek neye yarar?" dedi. "Dimitri, bu anıları neden anlatıyorum biliyor musun?" diye başladı. "İşlediğim günahı sildirip bağışlatmak için. Seninle evlenmeye hazırım da," diyecekti ama genç kadının bakışında öyle korkunç, öyle ürkütücü, öyle kaba bir şeyler gördü ki sözünü bitiremedi. Ziyaretçiler birer ikişer gidiyorlardı. Gardiyan yaklaşarak Dimitri'ye ziyaret saatinin bittiğini bildirdi. Katyusha ayağa kalktı. Dimitri bıraksın da gidebilsin diye uysal bir tavırla beklemeye başladı. Dimitri ona elini uzatarak, "Hoşça kal," dedi. "Daha çok söyleyeceklerim var sana ama şimdi mümkün değil, görüyorsun. Yine gelirim, merak etme." Katyusha, "Vallahi söylenmesi gereken her şey söylendi gibime geliyor," dedi. Sonra da elini uzattı ama onun elini sıkmadı. Dimitri ekledi, "Yok yok, yine gelip göreceğim seni ama seninle rahatça görüşeceğimiz bir yerde konuşmak istiyorum. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum sana. Bunu da o zaman söylerim." Katyuşa hoşlarına gitmek istediği erkekler için kullandığı o esnafça gülümseyişiyle "Eh, gelin öyleyse," dedi. "Katyuşa, seni kız kardeşimden de yakın hissediyorum kendime." Katyuşa, "Ne tuhaf," dedi. Sonra başını sallayarak parmaklığın arkasında gözden yok oldu. Dmitri Nehlidov, Katyuşa ile ilk karşılaştığı zaman işlerin şöyle olup biteceğini sanmıştı. Genç kadın onun pişmanlık duyduğunu, kendisine yardıma karar verdiğini görerek sevinecek, eski günlerin Katyuşası oluverecekti. 4. kaset, 2. yüzün sonu.